ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله رب العباد.
أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أو نال الورى أي داع قبلكم فدا الوجود فحلا كسرى هنال قيصرا.
ربنا الله
من سواكم في حديث أو قديم وطلع القرآن صبحا.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين يريزنا نزولندن 13 sene sonra Allah Azze ve Celle müminlerin kalplerine bakmıştı. Allah Azze ve Celle müminlerin, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının kalplerinde bir nevi ağırlık, hareketsizlik ve cansızlık görmüştü. Haliyle de kalplerindeki bu yapı amellerine yansıyordu. Allah-u Azze ve Celle anıldığı veya Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ilk zamanlarda olduğu gibi duyarlı değillerdi. Bir gevşeklik hakimdi. Hatta İmam Suyuti, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, Celaleyn tefsirinde sahabenin fazlaca şaka yapmaya başladıklarını zikreder. Müminlerin bu hallerinden hoşnut olmayan Allah Azze ve Celle onları kendilerine gelmeleri için şu sözüyle azarladı. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen gerçek karşısında kalplerinin huşudan dolayı yumuşama zamanı daha gelmedi mi? Allahu Azze ve Celle insanların en hayırlılarının kalplerinde bir dönem zuhur eden ağırlıktan hoşnut olmamış ve onları bu ayetle azarlamıştı. Ya bizlerin uzun zaman hareketsiz olan, cansız olan, huşudan yoksun olan kalplerimizden Allah Azze ve Celle hoşnut mudur dersiniz? Allah anıldığı zaman kaçımızın kalbi titriyor? Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kaçımızın cildi yumuşuyor ve imanımız artıyor? Öyleyse, değerli kardeşlerim, belki bu ayetin nuzul sebebi özeldir. Belki bu o dönemki müminler için inmiştir. Lakin şunu unutmayalım ki bu ayetin mesajı bu konumda olan Allah'ın ayetleri karşısında kalpleri yumuşamayan, huşu'a ermeyen bütün müminleri kapsamaktadır. Öyleyse can kulağıyla bu ayeti dinleyin inşallah. Elem ye'ni lillezine amenu en tahşi'a kulubuhum li zikrillahi ve ma nazala minel hak. İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen gerçek karşısında kalplerinin huşudan dolayı yumuşama zamanı daha gelmedi mi? Bu ayette değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle hoşnut olduğu ve müminlerin edinmelerini istediği kalbi bir halden, yani huşudan söz etmektedir. Bizler Allah izin verirse bu sohbetimizde kalpteki huşudan söz edeceğiz. Çalışmak bizden, başarı ise, tevfik ise Allahu Azze ve Celle'dendir. Huşu ilimdir. Önce bunu bilelim. Nitekim Avf ibn Malik ve Ubadet ibn Samit ve Huzeyfe radıyallahu anhum şöyle derler. Evvelu ilmin yurfa'u minen nasi el huşu' hatta la tara khashi'an. İnsanlardan ilk kaldırılacak olan ilim, insanlardan ilk kaldırılacak olan ilim huşudur. Ta ki hiçbir huşu sahibi görmeyeceksin. Tabi buradaki kast edilen ilim batini ilimdir. Yani kalp ile alakalı olan ilimdir. Lakin bu sahabeler buna ilim demişlerdir. Ve yine Huzeyfe radıyallahu anh der ki, öyle bir zaman gelecek ki mescide gireceksin ve hiç huşu sahibi görmeyeceksin. Evet, bizler dünkü dersimizde huşun lügat manasını, huşun istilahi manasını işlemiştik. Huşu nasıl elde edilir? Bunun üzerinde de durmuştuk. Lakin bu dersi dünkü olan kardeşlerimizin sadece birkaç şey takip ettiği için bazı kısımlarını inşallah dünkü dersin bazı kısımlarını inşallah tekrar edeceğim. Önce huşu kelimesinin istilahi manasını görelim. Yani lugavi manasını atlıyorum. Çünkü bugünkü dersimize geçmek istiyorum. Bizim için önemli olan zaten istilahi manası. Huşu dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Ben sizlere Allah izin verirse 3 tane huşu'a verilmiş tarifi zikredeceğim. Ve ondan sonra bu tariflerin özetini yapacağız ki başlangıç noktası olarak hangi konuyu bizler gündem ediyoruz inşallah daha iyi takip edebilelim diye. İlk tarifimiz huşu kalbin. Huşu kalbin boyun eğerek ve zilletle Allah'ın huzurunda durması ve onun üzerinde yoğunlaşmasıdır. İkinci tarif, bu tarifi ise İmam Şenkiti Edva'l Beyan sahibi olan, müellifi olan İmam Şenkiti yapmıştır. Der ki huşu kalpte olan Allah'tan korkudur. Huşu kalpte olan Allah'tan korkudur ve bu korkunun eserleri ise uzuvlarda zuhur eder. Üçüncü tarif ise şöyledir. Huşu nefsin ve huyun hürmet edilen veya korkulan biri karşısında ateşinin sönmesidir. Huşu nefsin ve huyun hürmet edilen veya korkulan biri karşısında ateşinin sönmesidir. Değerli kardeşlerim, Nefis bazen alevlenir, bazen bu alevi azalır. Şeytan insana gelir, karşı cinsten olan birisini hatırlatır ve bu nefis alevlenir. Ve bazen doruk noktaya gelir. Nefiste bir arzu meydana gelir. Derken üzerinize koşan bir köpek görürsünüz. O an ne olur? O nefsin alevi kendiliğinden söner. Siz o an hala o düşüncelerde mi kalırsınız? Hayır, bir an gider. Ben de bazen olur. Bütün gün çalışmışımdır. Yemek yememişimdir. O an aklıma yemek gelir. Ya annemin ya eşimin yaptığı yemekler gelir. Açımdır da o an adeta gözümün önüne gelir. O dolmalar, o sarmalar, o börekler, poğaçeler derken ağzımda bir sulanma oluşur. Olur mu sizde de bu? Bir sulanma oluşur kendiliğinden. Görür gibi olurum neredeyse. Düşünün, böyle bir haldeyken birden köpek koşuyor üzerime veyahut da birden üzerime bir ağaç düşüyor. O an ne olur? Ben hala o fanteziyi kurabilir miyim? O nefsimin ateşi ne olur o an? Birden durgunlaşır değil mi? İşte huşu da böyledir. Nefsin ateşi alevlenir. Lakin korkulan biriyle karşı karşıya kaldığı zaman o nefsin ateşi bir de kayboluverir. Veya hürmet edilen, tarihte hürmet edilen, siz yine aynen böyle işte yemeklerin fantezisini kuruyorsunuz, işte ağzınızdan bazı ıslaklıklar oluşmuş veyahut da Allah bizleri muhafaza etsin, karşı cinsi şeytan düşünmenizi sağlıyor, sizlere vesvese veriyor ve bu o nefsin ateşlenmesi doruk noktada. Derken yıllardır eserlerini okuduğunuz Rabbani bir alimle karşı karşıya geliyorsunuz. Size diyorlar ki bakın işte bu alim odur. Sizler hala o yemeği mi düşünürsünüz? Hala o şeytanın vesveselerine mi kapılırsınız? Ne olur o an o nefsin ateşi birden sönüverir değil mi? İşte bu tarifi bir daha okuyorum. Huşu nefsin ve huyun hürmet edilen veya korkulan biri karşısında ateşinin sönmesidir. Değerli kardeşlerim, bizim saygımız, hürmetimiz kime? Biz kimden korkuyoruz? Allah'tan. İşte huşu sahibi ise kendini Rabbinin huzurunda zannettiği zaman, kendini Rabbinin huzurunda bildiği zaman o nefsinin ateşleri sönüverir. Sadece Rabbine yönelir. O an ne şehvani arzular onu meşgul eder, ne de diğer fikirler onu meşgul eder. Bunlara mahal yoktur. O tamamen kalbiyle Rabbine yönelmiştir. Huşu budur. Bu tarifleri bir özetleyelim. Huşu, öyleyse huşu, saygı, sevgi ve aynı zamanda korku, zillet ve tevazuyu içine alan, alametleri de uzuvlarda zuhur eden kalbi bir haldir. Bir daha tekrarlıyorum. Huşu, saygı, sevgi ve aynı zamanda korku, zillet ve tevazuyu içine alan, alametleri de uzuvlarda zuhur eden kalbi bir haldir. Diyebilirsiniz, Abdullah kardeş güzel, Allah razı olsun, bize o tarifleri naklettin. Özetini de yaptın. Bu hoş bir duygu olsa gerek. Ama bu duyguyu nasıl elde edebiliriz? Kitaplarda böyle yazıyor. Ama nasıl bunları, bu zikrettiğim çeşitli halleri bir araya cem edip bu huşuğu elde edebiliriz? Ki huşu matluktur. Soru bu olsa gerek. Bunun hakkında şöyle deriz. Huşu genel manada Allah'ın isim ve sıfatlarını, özel manada ise Allah'ın büyüklüğünü, azametini, yüceliğini tefekkür etmekle elde edilir. Allah'ın isim ve sıfatlarını ve özellikle de Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü ve azametini tefekkür etmekle elde edilen bir haldir. Ve bu hal kişide oluştuğu zaman, işte bu bahsettiğimiz saygı, sevgi, korku, zillet, tevazu, bunların hepsi kişide bir arada bulunur. Bütün bu duygular. Peki huşu nasıl elde edilir? İsim ve sıfatlar dedik ve özellikle de Allah'ın yüceliğini, azametini düşünme, bunlar üzerine yoğunlaşma dedik. Evet. Gelin bir tefekkür edelim. Sizlerle bir tefekkür edelim. Bir yolculuğa çıkalım. Tefekkür yolculuğuna çıkalım. Şunu unutmayalım ki huşu'u oluşturan özellikle yegane faktör kulun kalbinde Allah'ın azametini hissetmesidir. Allah'ın yüceliğini hissetmesidir. Zaten namaza başlamadan namaz esnasında da devamlı bu beyan vardır. Müezzin neyle başlar ezana? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne demek Allahu Ekber, Allahu Ekber? Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Namaza başlarız. Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Yine Allah'ın azameti bizlere hatırlatılıyor. Rukiye gidiyoruz. Allahu Ekber. Secdeye gidiyoruz. Allahu Ekber. Secdeden kalkıyoruz. Allahu Ekber. Yine secdeye gidiyoruz. Allahu Ekber. Yine kalkıyoruz. Allahu Ekber. Ne demek bu? Neden devamlı Allahu Ekber? Çünkü namazın ruhu olan huşu için gerekli olan kulun bunu hatırlamasıdır. Evet. Bu ilim adamlarına göre. Şimdi bir yolculuğa çıktık sizlerle. İlim adamlarına göre bu evrenin yaratılışından bizlere kadar ulaşan bir ışık ışınının kat ettiği mesafe takriben 15 milyar ışık yılıdır. Öyle derler. Yani bu evrenin oluşumunda bizlere kadar ulaşan o ışık ışınının kat ettiği mesafe derler takriben 15 milyar ışık yılı olması gerekir derler. Sizler biliyor musunuz? 15 milyar ışık yılı. Sizler biliyor musunuz? Bir ışık ışını bir saniyede kaç kilometre kat eder? Bir saniyede 300 bin kilometre sarf eder. 300 bin. Bir ışık saniyesi. Işık yılını nasıl? Işık yılı o zaman bunun mesafesi ne kadar oluyor? Bir ışık yılı 9,5 bilyon kilometre. 9,5 bilyon kilometre. Bir ışık yılının bir ışının kat ettiği mesafe. Bir ne diyoruz? 9,5 bilyon kilometre. Ne yapmamız lazım biz? Bu insanoğlunun şu anki mevcut olan ilimle elde ettikleri, ulaşabildikleri bilgi şudur. Oluşumdan şimdiye kadar bizlere ulaşan, yani bizim bu kainatta ölçebildiğimiz, bilebildiğimiz mesafe ise 15 milyar ışık yılıdır. Öyleyse bir ışık yılı 9,5 bilyon kilometre olduğuna göre 15 milyarı neyle çarpacağız? 9,5 bilyon kilometre. Çarpın bakayım. Ve bizler daha dünya semasından bahsediyoruz. Dünya semasından bahsediyoruz. Korkunç bir rakam. Ve Allahu Azze ve Celle İkinci kat sema yaratmıştır. Üçüncü kat sema yaratmıştır. Dördüncü kat sema yaratmıştır. Beşinci, altıncı, yedinci. Ve bu semaların arasında 500 yıl vardır. Hadis-i şerifte şöyle geçen, dünya seması ile onu takip eden sema arası 500 senedir. Her sema arası 500 senedir. Yedinci kat sema ile daha sonra bir de kürsiden bahsedilir. Yedi kat sema ile kürsi arasında 500 sene vardır. Kürsi ile su arasında 500 sene vardır. Arş su üzerindedir diyor. Allah ise arş üzerindedir. O sizin ne halde olduğunuzu bilir. Yedi kat semadan bahsediliyor. Biz daha dünya semasında ki o mesafe bizleri hayretlerin içerisinde bırakıyor. O kadar büyük, o kadar geniş. Yedi kat sema. Bir de Allah'ın yarattığı kürsi var. Hadis-i şerifte şöyle geçer. Yedi kat sema, bu zikrettiğimiz yedi kat sema ve yeryüzü Allah'ın yaratmış olduğu o kürsinin yanında çöle atılan bir yüzük halkası gibidir. Yani yedi kat semayı alın, kürsi de çöl olsun, o halka ise nedir halka? Halka ise yedi kat semadır. Yedi kat sema ve yeryüzü kürsinin yanında çöle atılan bir yüzük halkası gibidir. Bir de Allah'ın yaratıklarının en büyükleri olan arşı vardır. Der ki arşın yanında ise kürsünün büyüklüğü yüzük halkasının yine çöle atılmış hali gibidir. Ve bunların hepsi yaratıktır. Yaratılmıştır. Bir başlangıç bir de sonu vardır. Allahu Azze ve Celle'nin ise büyüklüğünün sınırı yoktur. Bunun üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Yine Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın şu sözü nakledilir. مَسَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ ف۪ي كَفِ الرَّحْمَانِ اِلَّا كَخَرْدَلَةٍ ف۪ي يَدِ اَحَدِكُمْ. Yedi gök ve yerin Rahman'ın avucundaki büyüklüğü sizin birinizin elindeki hardal tanesinin büyüklüğü kadardır. Hardal tanesinin büyüklüğü ne kadardır? Bir avuçta hiçbir şey. Bu yedi kat sema da Rahman'ın avucunda hiçbir şeydir. Çok küçüktür. Eğer daha biz dünya semasının bu kadar büyük olduğunu, korkunç büyüklükte olduğunu bilebiliyorsak düşünün. Semaları düşünün. Bir de kürsüyü düşünün. Daha sonra arşı düşünün. Ve bir de Rabbinizi düşünün. Onun azametini ve büyüklüğünü. İşte kul bunun üzerinde yoğunlaştığı zaman kalbinde Rabbine karşı bundan önce tatmadığı duyguları hisseder. Duyguların oluştuğunun farkına varır. Bir korku, bir zillet haline girer. İşte ona Allahu Ekber, Allahu Ekber sözleri ulaştığı zaman o bunu hatırlar. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Ve bir zillet haline girer. Kendinin küçüklüğünü hisseder. Namaza girdiği zaman Allahu Ekber, o Rabbinin azametini, yüceliğini hisseder. Belki bir an unutmuştur. Rukiye giderken yine Allahu Ekber, yine hatırlar. Belki secdeye kadar giderken de unutmuştur. Allahu Ekber, devamlı Rabbinin azametini hatırlar. Ve huşu için ise ne dedik? Kişinin kalbinde Allah'ın azametinin oluşması kaçınılmazdır. Bir de buna ek olarak o yüce ve azim Rabbinizin sizlere rızık veren olduğunu, sizlere acıyan olduğunu, sizlere merhamet eden olduğunu, sizleri, bizleri muhatap alan olduğunu bildiğimiz zaman ona karşı sevgi duyguları oluşur. Muhabbet duyguları oluşur. Allah en büyüktür. Ve biz hiçbir şeyiz. Ama Rabbimiz bizi muhatap alıyor. Hepimiz bizi unutmuyor. Bizi de unutmuyor. Evet. Huşu denilince değerli kardeşlerim, huşu denilince ne akla gelir? Hangi amel, hangi kulluk eylemi akla gelir? Efendim?
Namaz.
Huşu denilince namaz akla gelir. Allah Azze ve Celle Mü'minun Suresi 1. ve 2. ayet-i kerimelerinde şöyle buyurur. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Gerçekten müminler kurtuluşa ermişlerdir. Ki onlar namazlarında huşu içindedirler. Hangi müminler kurtuluşa ermişlerdir? Namazlarında huşu içerisinde olan müminler kurtuluşa ermişlerdir. Bakın İbn-i Kayyim rahimahullah ne diyor? Diyor ki Medarcü Selki'nde Allah namaz kılanların felahını, kurtuluşlarını namazlarda huşu halinde olmalarına bağlamıştır. Bura namazda huşu içinde olmayanların kurtulanlardan olmayacaklarına delalet eder. Vay halimize. Vay halimize. Şayet huşusuz kılınan namaz kabul olunsaydı öğle namaz kılanların da felah bulunanlardan olmaları gerekirdi. Allah müminlerin hepsi felaha ermiştir. Huşulu ve huşusuz namaz kılanlar derdi. Ne dedi Allah? قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Hangi müminler kurtuluşa ermiştir? اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Ki onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Namazlarını huşu ile eda ederler. O yüzden diyorum vay bizim halimize. Evet. Tabi bu konu hakkında ilim ehli ihtilaf etmiştir. Namazı huşusuz eda eden kişinin namazı kabul olur mu olmaz mı? Kimi ilim ehli demiştir ki kabul olmaz, yeniden iade etmesi gerekir. Mesela İmam Ahmed'in ashabından olan Ebu Abdillah İbni Hamid gibi ve Ebu Hamid El-Gazali'de İhya'da böyle bir kişinin bu namazını tekrar kılması gerektiğini söylemişlerdir. Bunların buna delilleri vardır. Bizler bu delillerden bir tanesini zikredelim. Ceset, insan iki şeyden müteşekkildir. Ceset ve ruh. Bu cesette o ruh olmazsa o cesedin kıymeti ne kadardır? Hiçbir şeye yaramaz. Namazın ruhu ise huşudur. Duanın ruhu nedir? Yakindir. İmam Tirmizi'nin ve İmam Hakim'in rivayet ettikleri hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar. اُدْعُوا اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُونَ بِالْاِجَابَةِ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ اَوْ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَهُ Allah'a duanıza karşılık vereceğine yakinen inanarak dua edin. Bilin ki Allah gafil bir kalpten sudur edenin duasına karşılık vermez, kabul etmez. Yani siz dua ediyorsunuz, Ya Rabbi bana benim şu hacetimi gider, aynı anda da işiniz de çalışıyor. Herhalde zaten bu olmaz da, neyse ben bir dua edeyim. Ama herhalde Allah bunu... Hayır, bu duayı zaten unut, buna karşılık yoktur. Yakinen, kesin kes. Derler ki, dua ibadettir, duanın kabul olunması ise yakına bağlanmıştır. Derler ki, bu görüşte olanlar, namazın ruhu ise huşu odur. Namazın kabulü ise öyleyse huşuya bağlanmıştır. Huşu yoksa derler namaz da yoktur. Tekrar iade edilmesi gerekir. Ama elhamdülillah biz diyoruz ki diğer ilim ehlinin ki İmam Ahmet olsun, İbn-i Teymiyye rahmetullah olsun, İbn-i Kayyım olsun ve diğerleri böyle kişinin namazının kabul olduğunu söylerler. Lakin kişinin kendini namaza verdiği oranda, bunların bir delilleri şöyledir. Filan şeytan gelir namazda kişiye, der ki filan şeyi hatırla, filan şeyi hatırla, namazdan önce aklında olmayan şeyleri hatırlatır da neticede insan kaç rekat namaz kıldığını bilemez olur diyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun ardına öyleyse namazını tekrardan iade et demiyor. Peki nasıl anlayacağız? İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle der, namazından sana ait olan ancak aklının başında olduğu kısımdır. Yani kendini ne kadar namaza veriyorsan, ne kadar huşu sahibiysen o aranda ecir sahibisin. Tabi bunun delili vardır. Ebu Davud ve Ahmet de geçer bu hadis-i şerif. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar. Kul namazdan ayrılır. Ancak o namazdan onun hesabına ya yarısı, ya üçte biri veya dörtte biri, nihayet onda biri yazılır. İki kişi namaz kılar. Biri yedi, onda yedi ecir sahibi olur. Diğeri ise onda bir. Aynı hareketleri yapıyorlardır. Ama ecir ise farklıdır. Ecirli belirleyen ise kalpteki nedir? Huşudur. Tabii değerli kardeşlerim, kısaca huşunun faydalarını zikredelim. Tabii ben burada 5 faide, ben birkaçını zikredeceğim inşallah. Çünkü vakti